Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün tembellik üzerine konuşacağız. Daha önce de söylediğim gibi bu tembellik üzerine muhtemelen çok kez değinmeyi düşünüyorum podcastlerde. Biraz böyle bir giriş yapalım diye düşündüm bununla. Şimdi tembellik insanlık tarihinde büyük bir paradoks olarak karşımıza çıkıyor hep, değil mi? Zaman zaman tembelliği değil, zaman zaman değil, çoğu zaman tembelliği kötü şey olarak algılıyoruz. Bir yandan insanlar sonsuz bir enerji ve motivasyona sahip olmanın hayalini kurarken, bir diğer yandan da koltuğa oturup Netflix izlemek, YouTube izlemek ve ya da atıştırmak gibi aktivitelerin cazibesine kapılıyoruz, değil mi? Peki tembellik nedir ve bu ilginç fenomen psikoloji, felsefe alanlarında nasıl inceleniyor? Ya da genel olarak hayatımızda oturup düşündüğümüzde bu bizi neden suçlu hissettiriyor? Gerçekten suçlu mu oluyoruz tembel olunca? Bu kadar kötü bir şey mi? Vicdansız mı oluyoruz? Ahlaksız mı oluyoruz? Çünkü gerçekten daha önce de bahsettiğim Piot bu şekilde çok sert eleştiriler yapıyor. Yani her türlü ağır kelimeler kullanıyor. Hatta Hristiyanlıkta da aynı şekilde biliyorsunuzdur. 7 en büyük günahtan birisidir. Ölümcül günahtan birisi de tembelliktir. Diğeri kibir, açgözlük, şehvet, öfke, haset ve tembellik de bunun içerisinde var. Bu konuyla ilgili Hristiyanlıktaki bu günahlarla, ölümcül günahlarla ilgili bir film vardı hatta. Seven filmi. İzleyebilirsiniz, 1995 yapımı. Hristiyanlıktaki bu günahları çok güzel ele alan, yani çok güzel demeyelim, orta bir seviyede bana göre bir filmdi. Tembellik gerçekten günah derecesinde kötü bir şey mi? Yani bana göre kesinlikle günah değil. Yani bu kadar kendimizi suçlamamız ve vicdansızlık, ahlaksızlık olarak nitelendirmek çok uç bir nokta. Günah falan değildir bana göre. Günah diye itham edeceksem eğer bir şeyi, o da başarmak adı altında, hareket, eylem adı altında her türlü vahşiliği, zorbalığı yapmaya mecbur bırakan hırs ve doyumsuzluk olur. Yani eğer ölümcül günah olacaksa bu olabilir bence. Oysa tembellik ve ölümcül günah, ya ölümcül günah her türlü olmaz da hani illa öyle bir şey olacaksa gibi bir örnek veriyorum. Ve tembellik genelde maalesef ki depresyon, umutsuzlukla kol kola giden bir bağımlılık aslında. Ve insanın tembellik bazen hoşuna gitse de uzun soluklu olarak insanı yoran, hayattan koparan, ezik düşüren bir şey oluyor. Eminim çoğu kişi bunu hissetmiştir. Hristiyanlıktan örnek vererek başladım ancak günümüze bağlamadan önce filmi daha da geriye sarmamız gerekiyor. Mesela eski tıp. Şimdi eskide olan tıpla ilgili şöyle bir örnek var. Yani gerçek bir şey zaten. İnsan vücudunun dört sıvı olduğu ve bunların dengesinin bozulmamasının gerektiği. İnsanı hasta eder eğer bu denge bozulursa diye düşünülüyordu. Bunlar kan, belgem, siz şu an yemek yiyor ya da bir şey içiyorsanız buradan bir 5 dakika belki ileriye sarabilirsiniz. Çünkü ben muhtemelen belgem kelimesini çok kez kullanacağım burada. Neyse, dört sıvı diyorduk. Kan, belgem, sarı safra ve kara safra. Şimdi niye bunları bu sıvılardan söz ediyorum? Çünkü bu kara safra melankoliydi aynı zamanda. Hipokrat'a göre tembelliğin sebebi kara safraydı. Şimdi burayı biraz açalım. Bu belgem konusunu vesaire burayı biraz açalım. Eski çağ hekimleri, doktorları insan bedenini hani dört ana gruba ayırdı dedik ya, sıvılarını ve bunların yönettiğini düşünüyordu. Bu maddelerin denge içinde olması zaten gerekiyor. Bu bir şart. Hastalıklı ruh halleri dengenin bozulmasından geliyor dedik. Şimdi kanı fazla olan kimsenin aşırı atılgan, aşırı hareketli, sürekli böyle bir enerjik halde oluyor. Balgamı fazla olanın ise tembel olduğu düşünülüyordu. Balgamını fazlaysa tembelsindir. Şu an herkes bunu düşünüyor. Var mı benim balgamım yoksa yok mu? Sarı safrası çok olanın da öfkeli olduğu düşünüyordu. Kara safrası çok olan da depresif ya da işte depresyonlu, stresi olacağı varsayılmış. Sonra İbn Sina bunu almış, bunu genişletmiş. Demiş ki ben Yunanca'dan bunu alırım ve geliştiririm. Örneğin Arapça'da şu an balgam kelimesi pehelgam mı ne nasıl okunuyor bilmiyorum. Pehelgam olarak karşılığı var. Bu pehelgam da pehelegam ya da pehelgam malihulya kelimesinden geliyor. Karşılığı malihulya. Malihulya da melankoli kelimesinin anlamını veriyor bize, tercüme ediyor. Yani Yunancadan kara anlamına gelen melan kökü ile safra anlamına gelen holenin birleşiminden türemiş bir kelimedir. Melan Holi, kara, safra. Çok anlamlı aslında böyle düşündüğünde. Kara safrası çok olan bir kimse hesapta dalgın, hayalci, depresif bir insan oluyor. Türkçe'de de, bir de Türkçe'ye gelelim. Türkçe'de malihulya sözcüğü kullanılmış. Ancak kulağa fazla herhalde gelmiş malihulya, malihulya, malihulya demek. Onu kıpmışlar, böyle küçültmüşler. Hülya demişler. Şu an Hülya adında acaba kadın dinleyiciler var mı bilmiyorum ama hiç isimlerinin böyle bir şey olduğunu biliyorlar mı? Bir kadın ismi olarak kullanılmaya başlamış çünkü sonradan. Acaba gerçekten etimolojisi bilinse insanlar kızlarına safralı adını verirler miydi? Benim şu an Hülya adında tanıdığım var. Evet, çok kötü bence. Kara safra. Neyse. Şimdi bu evet Hülya denmiş. Yani tabii şu an günümüzde Hülya, Hülyam var falan denmiyor yani. Ben depresifim deyince bu kelime kullanılmıyor. Yani nereden nereye geldik ama Atinalı Diyojen'e bir de bakalım. O ise hayatın anlamsızlığına vurgu yaparak tembelliği yüceltmiş. Her şey geçici ise çalışmanın anlamı ne ki demiş. Biz bu tıptan yani İbn Sina, Yunan'dan, Arapçadan oradan buradan toparlayıp şunu algılayabiliyoruz değil mi? Tembellik aslında melankoliye sürükleyebilecek bir şey. Yani tembel olayım da böyle atılgan olayım vesaire gibi bir şey olmuyor. Tembel olunca bu kara safranın zaten fazlalığı aynı şekilde o kişiyi melankoliye sürükler ve ne olur? Bir süre sonra depresyona ve strese girersin. Eskiden olan bir bilimsel araştırma diyelim bu bizim. Tüm tembeller kıskançtırlar. Şimdi burası iddialı mı bilmiyorum. Olabilir. Belki sizin kulağınıza iddialı gelmiş olabilir. Ama gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Sadece ben düşünmüyorum. Tabii ki de tembellikle kıskançlığın arasında nasıl bir bağ var? Biraz düşünebilirsiniz bunu. Kendi cevabınızı mesela düşünün. Yani ne olabilir ki? X kişi çok tembel. Aynı zamanda çok kıskanç. Ya da ben tembelim. Hiç söylemek istemiyorum ama aynı zamanda çok kıskancım. Böyle bir şeyler aklınızdan geçiyorsa doğrudur. Kıskanç insan çok tembel insandır. Aslında olmadığı gibi çoğu şeyi anlatırlar bu insanlar genelde. Hayatlarında öyle bir şey hiç yapmıyorlardır ama öyle anlatıyorlardır. Onu yaptım, bunu yaptım, şöyle oldu, böyle oldu. Abartma seviyeleri çok yüksek oluyor genelde. Sadece gösteriş için bunu yaparlar. Yani tembel olmadıklarını, eylemli yani bir şey hareketli halde olduklarını göstermek için hiçbir şeyi aslında bu hayatta meşakkatsiz elde edilmez, çabasız olamaz. Ama bu insanlar, kıskanç ve tembel olan insanlar onu gösteriş olarak gösteriyor. Hiç çaba sarf etmeden o çabayı sarf etmiş gibi gösteriyorlar. Böyle bir şey mümkün mü? Öyle, yok. Böyle bir şey mümkün değil yani. O çabayı gerçekten, meşakkati gerçekten göstermen gerekiyor. Her türlü mutluluk bu çabanın içerisinden geçiyor zaten. Tembel insanlar kendi hayatlarını genelde en boş hayatlar seçerler. Ben böyle sıradan tembelliği kastetmiyorum burada. Yani şöyle bir şey değil. Bir gün uyandın, canın bir şey istemiyor. Yani yatakta böyle 2-3 sasın. Böyle bir ben yaşam biçimi olarak tembel olan insanları kastediyorum burada kastederken. Bu arada ben bayağı güzel bir dille anlatıyorum. Bu kitabı, İrade Eğitimi kitabını okusanız siz. Yani orada bayağı bir küfür etmişler tembellere. Payot küfür etmiş. Yani küfür, aptal bir küfürdür bence yani. Ya da gerizekalı bir küfürdür sonuçta. Evet, aptal diyor, gerizekalı diyor, ahlaksızsınız diyor, vicdansızsınız diyor. Her türlü bir günümüzde yaşasa muhtemelen çok daha sert küfürler ederdi. Bu kadar küfürü hak ettiğini düşünmüyorum bu tembellik halinin. Temelinde bir de kıskançlığa değineceğim birazdan yine. Başarısızlık korkusu oluyor. Başarısız olma korkusu. Bunu da Adler söylemiş. Adler diyor ki tembelliğin temelinde, kıskançlığın temelinde aynı zamanda başarısız olma korkusunun yattığını söylemiş. Biraz daha ileri götürelim. Madem kendi gerçeğimle yüzleşmek istemiyorum, kişi düşünüyor ki benim arzuladığımı o gerçekleştiriyorsa o zaman ben de onun dedikodusunu yaparım. Yani sözde onu linç ederim. Ben yapmıyorum, ben tembelim ama arzuluyorum. Benim arzumu Fatma gerçekleştiriyorsa tamam o zaman ben de dedikodusunu yaparım. Kıskançlık, haset duygumu ortaya çıkarırım. Evet, dedikodu yapanlar kıskançlılar da olabiliyor. Ama bu dedikodu yapanlar, kıskanç insanlar, tembel insanlar arasında çok da suçlayamıyorum. O kişi neden suçlu olsun ki yani? Çünkü çok var değil mi yani hani say bitmez etrafımızda. Biz de yapıyoruz zaman zaman kendimi. Çok da suçlu hissedemiyorum öyle olunca. Asla değil. Konu tamamen sistemle ilgili. Sistem bunu besliyor çünkü. Sistem bunu o kadar güzel besliyor ki dedikoduyu, tembelliği, aynı zamanda kıskançlık duygusunu, yani sapkınlığı besliyor. Ne kadar Müslüman ülke olsak da sistem bunu zaten besliyor. O nedenle ben ötekiyi suçlamak yerine, Fatma'yı suçlamak yerine, Fatma kimse artık, onu suçlamak yerine sistemle ilgili birebir olduğunu düşünüyorum. Ama öfke oluyor mu? Elbette oluyor içimde zaman zaman öfke, sinir oluyor. Bu öteki konusunda daha önce de önerdiğim bir kitabı söyleyeceğim. Ay, düşürdüm. Kendin olmanın dayanılmaz hafifliği. Kitabın yazarının ismini hemen okuyacağım şimdi. Bulabilirsem. Evet. Ferhat Jack İçsöz. Bence onun videolarına da bakabilirsiniz YouTube'da. Birkaç tane videosunu seyretmiştim çünkü. O ötekiyi çok güzel bir dille ele alıyor bence. Hiç daha önce bu şekilde bir yorum görmemiştim. Çok hoşuma gitmişti ve aydınlatmıştı beni. Kendin olmanın dayanılmaz hafifliği kitabı, tekrardan söyleyeyim. Evet. Yani ne dedik? Sistemi suçlayalım, değil mi? Birbirimizi suçlamak yerine ya da işte medyada olan insanları eğer suçlamaya geçeceksek, birbirimizi suçlamaya geçecekse, dedikodu geçeceksek, o zaman gerçekten suçsuz insan yok ki. Herkes suçlu. Herkes yapıyor çünkü. Az çok ama herkes yapıyor. Mesela Dostoyevski Karamazov kardeşleri de Ivan'a şunu söyletiyor. Tanrı yoksa her şey mübahtır. Peki bu öyle bir şey mi gerçekten? Sizce gerçekten Tanrı yoksa her şey mübah mıdır? Sonrasında Fransız psikanalist Lacan bunu almış, eleştirmiş, tersini çevirmiş ve şöyle demiş. Tanrı yoksa hiçbir şey mübah değildir. Yani insan onurlu bir varlık. İnsan zaten vicdanlı bir varlık. İnsan zaten, evet, çok gıcık bir şey gibi gelebilir ama insan zaten özünde iyidir. Bu insanla, bireyle, ötekiyle ilgili bir şey değil. Geniş bir pencereden bakacak olursak. Dedikodu yapanların da elbette vicdanı var. Vicdansız bir insan var mı? Ben hiç, yani böyle sözde dersin de vicdansız, nasıl da vicdansız insan, ama vardır vicdanı yani. Vicdansız insan yoktur. Dedikodu yapıyor diye vicdansız, ahlaksız diyemeyiz. Ya da tembel diye. Tembellikten nereye geldim ben? Neyse, tamam, şurayı bir kapatacağım ama. Şimdi neden bunların hepsini açtım? Birbirine bağlantılı çünkü. Bu arzuyu gerçekleştirmek istiyorsun. Şimdi sen tembelsin ama arzuların var sonuçta. Arzusuz bir insan olması mümkün değil. İlla ki arzuların vardır. Ama arzularını gerçekleştirmek istiyorsun. Bu tarz insanlar diyor ki biz de gerçekleştiremediğimiz için haset ve kıskançlık hissi yaşarız. Ve suçlu hissederiz kendimizi. Dedikodu yapmaya başlarız. Ya suçlu hissedersin, depresyona girersin oturup. Ya da başlarsın linç etmeye, dedikodu yapmaya. Kıskançlık duymaya. Oysa kim belirledi ki bu arzuları veya bu algıları? Ben seçtiklerimim deniliyor. Hayatta seçtiklerimim ama hayatım berbat. O zaman suç sende. O nedenle bu dedikodunun hiçbir bilimsel yanı yok zaten. Yaptıkça insan kendisini daha da suçlu hisseder. Oysa konu çok daha globale yansıması gerekiyor ve kişinin kendisi bireyle ilgili bir şeyden ziyade, tabii ki de bunu konuyla ilgili kendi yasalarımızı, kendi irademizi ortaya koymalıyız ve eğer bu bende depresif bir hale yöneltiyorsa, yani iki tarafı var dedik ya bunu biz. Ya linç edersin, dedikodu yaparsın ya da depresif duruma girersin ve kendini kötü hissedersin. Tembel olmanın sonucuna geliyorum ben. Şimdi linç kültürü çok daha büyük, dedikodu kültürü çok daha büyük. Türkiye'den baz alarak ben bunu söylüyorum. Ama kendini depresif hisseden insanlar da var. Yani çok var böyle insanlar. Bu tembellik yer çekimi gibi bir şey, yer çekim yasası gibi bir şey, gerçekten öyle. Kesintisiz süren tembellik hali diğer insanların hayatına sürekli odaklanırsın. Yani öyle bir şey ki, neden sistem diyorum? Çünkü gerçekten sistemin sunduğu bir şey. Keşfete mesela giriyorsun, bir sürü insan hayatına bakıyorsun. Zaten bakmışsınız ki 2 saatinizi orada harcamışsınız ve yorulmuşsunuz. Zaten tembel olarak nitelendiriyordun kendini. Şimdi bir de keşfette 2 saat baktın yoruldun. Hiçbir şey yapmadan diğer insanların hayatına bakarak, ötekilerin hayatına bakarak yorulmuşsunuz. Bu yorgunluğun üzerine bir şey yapmak istemezsiniz zaten. Haklı olarak yani. Çünkü zaten içinizdeki enerji kalmaz. O zaman hadi bir tane dizi ya da film izleyeyim, bir şeyler atıştırayım. Hayatınızı böyle böyle böyle geçer. Hiçbir şey üretmeden, üreten insanların hayatını izleyerek, başkanın arzuları şöyle gerçekleşiyor diyerekten üzülürsün yani kendi hayatına. Dolayısıyla neden sistem bunu besliyor? Şimdi ekran diyoruz sürekli sosyal medya vesaire, televizyonlar, reklamlar, panolar, osu busu. Araba geçiyor. Ne diyorduk ya? Sorun tabii ki de miskinlik, tembellik olarak adlandırdığımız tembel bir ruh halidir. Gerçekten zihni sıfırlandırmak lazım. Reset atmak deniliyor yani, öyle bir şey ya. Kendi dünyanızı oluşturmaya emek vermek. Kendi yasalarını oluşturmak aslında. Şimdi burada sen kendi yasalarını oluşturmazsan özgür bir bireyim adı altında istediğin gibi zamanını iş sonrası veya iş öncesi istediğin gibi zamanını bu şekilde harcayarak zannedersiniz ki özgürlüğünü yaşıyorsun. Bu özgürlük değil ki. Bu tamamen seni sapkınlığa götürecek bir şey oluyor. Dolayısıyla kendi yasalarımızı, yasa deyince belki kulağa kötü bir şeymiş gibi gelebilir ama şimdi burada iradeni koyup, tembel olduğunu düşünüyorsan iradeni koyup küçük küçük böyle bir şeyler çizmen gerekiyor kendine. Sınırlar çizmen gerekiyor. Yaşamı yaşamayı öğrenmek. Dikkatini kendine verdiğinde zaten bir bakıyorsun hayatın geçiyor. Dikkati kendine vermek zorundasın. Başkalarının hayatına dikkat vermek yerine kendi hayatına tabii ki dikkati vermek zorundasın. Herkes eğer böyle olsa, herkes herkesin hayatının peşinde olsa bu nedenle toplum kurban toplumu oluyor. Çünkü herkes başkalarının arzularını nasıl gerçekleştirdiğine bakıyor. O arzusunu gerçekleştiren kişi de yine başkasının arzusunu nasıl gerçekleştirdiğine bakıp haset yapıyor. Dolayısıyla bu insanlar da kurban oluyor. İzlediğimiz filmler, okuduğumuz kitaplar, medya her şeyi buna bize alıştırıyor aslında. Tembel insan kendi işiyle meşgul olmadığı için, yapması gerekeni yapmadığı için başkalarının yaptığı işlere bakar. Çalışkan insanlara hasetlik eder. Onlar hakkında bolca dedikodu, gıybet yapar. Çalışkan insanların ilerlediğini gördükçe hasedinden çatlar ve onlara beddua eder. Böyle insana gerçekten beddua ediyor içten içten yani. Başlarına kötü şeylere gelmesini ister. Kötü şeylere gelirse çok mutlu olur. Eğer bunlar olmuyor ve çalışkan insan hala ilerliyorsa bu sefer yoluna taş koymaya çalışır. Hiç çekinmeden ona iftira atar, linç eder. İşte tembel insanlar bu derece kötülük kaynağıdır aslında. Biraz payot gibi bir yorum aldı ama gerçekten bunun böyle hafif tembelim, şöyle tembelim demek yerine eğer bu üst safhaya çıkıyorsa artık gerçekten başkalarını çekemez hale geliyorsanız bu çok sorunlu bir şey olabilir. Kendini suçlamak yerine biraz oturup seni tetikleyen şey ne? Buna bakmak iyi olabilir. Çünkü kendinden mümkün olduğunca uzaklaşma düşüncesindesin sen bunu yaptıkça. O kadar konfor zonası oluyor ki başkalarının bu şekilde arzularını gerçekleştirmeyi izlemek. Çoğu zaman oluyor bu. Peki diyorsun ki ya ben de sanırım birazcık kıskançlık var, tembellik var. Bu konuda ne yapabilirim? Bu konuda kıskançlık duygusuyla ilgili tabii ki de iyi niyeti beslemek gerekiyor. İyi niyet şart. İyi niyet magazini çıkarmak gerekiyor hayattan. Dedikoduyu çıkarmak gerekiyor. Keşfeti çıkarmak gerekiyor. Sistem bunu sana önermez, söylemez. Sistem bunu besler. O zaman kendi doğruluğunu oluşturacaksın. İyi niyet genellikle hep kıskançlıkla sınanır. İyi niyet genellikle hep kıskançlıkla sınanır. Daima başkasının başarısını, hayatını kıskanmak. Tek başımıza kendi irademizi geliştiremeyiz. Yani ben evde oturayım. Full. Hiç dışarıya çıkmayayım. Ben çok iradeli insanım. Hayır böyle bir şey yok yani. Ben irademi nerede sınadım ki? Hangi alanda sınadım ki ben bu kanaate varıyorum? Kendi hayatını çok iyi kurgulayamam. Bir şey değiştiremez. Başkalarının bir faydam yoksa bunu nasıl düşünebilirim ki ben çok iradeli olduğumu? Benim çok iradeli bir insan olduğumu. Dolayısıyla gerçekten burada tembellikle ilgili şuralara bir bakmak gerekiyor. İyi niyeti nasıl oluşturabiliriz? Tabii farklı bir konu. İçinde iyi niyet illaki vardır. Ama o iyi niyeti nasıl biraz daha genişletebilirsin? Kalbini nasıl yumuşatabilirsin? Sevgiyi nasıl çekebilirsin? Bu zaten panzehri. Kıskançlığın panzehri. Dedikodunun panzehri olur. Buralara geliriz ama tembelliği biraz daha açalım. Şimdi tembellik dediğimiz şeyin 3 türü vardır. Fiziksel tembellik. Bu birincisi. Ki bu tembellik denildiğinde zaten çoğu kişinin aklına bu gelir. Eylemsizlik hali, hareketsizlik hali. En rahat gözlemlenebilir bu oluyor. Yataktan çıkamamak, spor yapmaya üşenmek, bedeni terbiye etmemek, dışarıya çıkmamak, full evde uyumak. Pineklemek deniliyor ya buna. Yataktan, yani yatağa böyle sarılmak yani sürekli ama. Hani yaşam biçimi bu. Bir bu var, fiziksel olanı. İkincisi zihinsel tembellik. Özellikle bizim toplumumuz tarafından da sık sık es geçiriyor bu ama böyle bir tembellik türü var. Mesela kendi hayatıyla ilgili bir amaç yazmamak, bir plan yapmamak, araştırmamak, okumamak, genel tabirle düşünmemek, Zihinsel tembellik bunların hepsinin belirtileridir zaten. Zihinsel tembelseniz mantığınız devre dışı. Direkt devre dışı. Mümkün olduğunca içgüdüsel. Hep böyle duygusal kararlar. Duygusal kararlar kötü değil ama bunu tabii ki de beslemek gerekiyor mantıkla. Bu insanların boş zaman aktivitesi. Şimdi sen zihinsel olarak tembelsen eğer. Bu arada kişi fiziksel olarak tembel olmayıp zihinsel olarak tembel olabilir. Ve dedikoduya bu sürüklüyor seni. Bak fiziksel olarak sabah akşam çalışıyorsundur. Belki kendini tembel olarak nitelendirmiyorsun ki yani ben nasıl tembel olabilirsin ki sabah akşam bir sabah çıkıyorsun akşam saat kaçta eve geliyorsun. Böyle tembel olamaz. Ama zihinsel olarak tembelin tekisin. Çünkü kendini sorgulamaya, en önemlisi de araştırmaya, okumaya zaman ayırmıyorsun. Boş zaman aktivite ne olur o zaman mesela? Böyle insana zihinsel olarak tembel insan boş zaman aktivitesi nedir? Bu insanlar tembel bir şekilde zaman geçirmek isteyen kişilerdir. Genellikle boş zaman aktivitesi hep dedikodu gibi etkileşim içerisinde olmaktır. İlgi çekici aktiviteler bunlar için sadece dedikodudur. Dedikodu sosyal etkileşim ve ilgi çekici konular sağlayarak boş zamanlarını doldurmanın bir yoludur. Dedikodu bazen bu kişiler için dikkat dağıtma sebebi zaten. Yani zaten biraz kafamı boşaltayım ya of sabahtan akşama kadar çalıştım. Şöyle 2-3 sohbet edelim dersin. Sohbet olduğunu düşünürsün bunu. Tembel bir şekilde zaman geçiren kişiler genellikle yapılacak gerçek işlerden kaçmak için dikkati dağıtıcı aktivitelere verirler. İşte gerçek iş ne burada? Gerçek iş belki eve geldikten, dinlendikten sonra zihinsel herhangi bir küçük de olsa bir aktivite yapmak değil mi? Meditasyon bile olabilir yani sıradan bir şey. Bunu yapmak yerine dikkat dağıtıcı olan şeye yönelirsin. Bu da dedikodu. Bu amaçla kullanabilecek etkili bir yöntem başka insanların hayatlarına veya olaylarına odaklanmak. Kişinin kendi sorunlarından veya yapması gereken işlerden uzaklaşması. Yüzleşmek istememek yani. Ben şimdi niye kendimi yorayım? Zaten o kadar çok çalıştım. Dedikodu bazen zaten bu insanlar için arasında bağlantı kurma halidir. Yani bağ kurduğunu düşünüyor. Sosyal etkileşim artırmanın bir yolu olarak düşünüyor bunu. Ben bunu deneyimledim. Mesela kendimi övmek gibi olmasın ama dedikodudan uzak durmaya çoğu zaman çalışıyorum hayatımda. Ve bunu ne zaman deneyimlediysem bazen çok şükür o insanları hayatımdan uzaklaştırıyorum dedikoduya çokça yer veren insanları ama denk geldiysen eğer yeni insanlar hayatına giriyor vesaire. Mesela konuşacağın çok muhabbet olmuyor, sohbet olmuyor. Çünkü bu insanlar o kadar odaklanmışlar ki yani sosyal etkileşim bu zaten düşünüyorlar. Başkalarının hayatını konuşmak. Bu başkaları bu arada gerçek arkadaş çevresi olmayabilir. Medyadaki fenomenler, televizyondaki fenomenler. Şu an mesela herkesin konuştuğu şeyler işte başlıklar. Niye bunları konuşarak zamanımı ayırayım ki? Siyasetçiler. Zannedersin ki ben siyaset konuşuyorum. Siyaseti sorgulama hakkım var. İşte politik olmam gerekiyor ya da böyle öyle falan. Ama dedikodu yapıyorsun yani. Senin fikrin neyi değiştirecek ki? Sen onun dedikodusunu yapıyorsun şu an. Böylelikle tembel bir şekilde zaman geçiyor. Dedikodu aracılığıyla diğerleriyle bağlantı kurabildiğini düşünüyor. Ortak ilgi alanları hakkında konuşalım ya. Hani ortak ilgi alanı bu olacaksa bu öncelikle ilgi alanı değil zaten. Şimdi bu tarz şeylerden nasıl kurtulacağız o zaman ya? İlla ki hepimizin içerisinde vardır. Zaman zaman bu tuzağa düşüyoruz hepimiz. Burada zihinsel tembellikten bahsediyorum. Meditasyon önemli bir araç zaten. Zihinsel iyi niyet zaten dedim. Öncelikle iyi niyet. Yani meditasyon yap iyi niyet yoksa zaten o işe yaramaz. Tabii ki de iyi niyet. Bir de meditasyon. Zihinsel tembellikten kurtulmamıza ve zihnimizi sakinleştirmemize yardımcı olabilir. Meditasyon pratiği gerçekten zihinsel faaliyetlerimize ara vermemize ve iç huzurumuz için çok önemli bir araç. O nedenle çok böyle zihinsel olarak tembel olduğunu düşünüyorsan ben böyle olduğum zamanlarda kesinlikle benim meditasyon işime yaradı. Yazın böyle olurum genelde zihinsel olarak tembel olurum. Ne hiçbir şey okumak, araştırmak, hiç ama hiçbir şey yapmak istemiyorum. Gerçekten sadece tembelliği yaşamak istiyorum. Böyle zamanlarda meditasyon işime yarıyor. Zihni temizliyorsun çünkü. Yani hep eleştiri, yargı üretmek isteyecek beynin bunu artık temizlemeye başlıyor meditasyonla. Yoksa öyle bıraksan mesela şey düşünelim. 5 günlük dünyaya geldik bu dünyaya. Biraz keyif yapalım. Yaz zaten. 3-4 ay böyle geçirelim. İşte böyle bir şey olmuyor. Bilmiyorum ya. Hani gerçekten eğitmediğin sürece, bununla ilgilenmediğin sürece, kendini buna odaklamadığın sürece sürekli beyin yargı ve eleştiriye yöneliyor. Yani şeyi geçtim. Mesela etrafındaki insanları geçtim. Hadi magazini geçtim. Dedikoduyu geçtim. Her şeyi geçtim. O kadar global şeylere başlıyorsun ki dedikodu yapmaya ya da eleştiri yapmaya. Batı'yı eleştiriyorsun mesela. Ne alaka yani? Sen oturduğun yerden Batı'yı niye eleştiriyorsun? Batı'nın daha içinde değilken. Çok bireysel ya. Böyle olur mu yani? Bu ne ya? Ne yardımlaşma var, ne bir şey var. Amerikalıları uyuşturucu bağımlılar. Avrupalılar ahlaksız insanlar. Değerleri kalmamış, hiçbir şeyleri kalmamış. Dünyanın, yani her tarafı eleştiriyorsun. Bu bende de olduğu için söylüyorum bu arada. Hani şey değil yani, böyle insanlar vardı gibi bir şey değil. Bende de oldu bu. Ya dünyanın en büyük kütüphanesini Araplara açtı geçenlerde. Ben bununla ilgili, dur kütüphanenin ismini şimdi bulacağım. Neymiş bu? Şey, Dubai'de açıldı. Bayağı da büyük. Muhammed İbn Rushd. Rashid kütüphanesi. Evet, ben şaşırdım bunu. Bir dakika, bir söyleyeceğim size de. Şimdi ne kadar para harcamış buna biliyor musunuz? Bu dedikodu mu şu an? Merak ediyorsunuzdur kesin. Ha, 272 milyon dolar. O kadar büyük kütüphane ki, 7 katlı zaten. Ben bunu gördüğümde şaşırdım. Yani nasıl ya, Araplar mı yapmış bunu falan dedim. İçinde 1 milyondan fazla basılı kitap, 6 milyondan fazla bilimsel tez, 73 bin müzik. Yani say say bitmez. Paragraf paragraf yazılmış bunun içerisinde. Ve bu Dubai'de. Konuya dönelim. Şey oluyorsun ya gerçekten. Bilmiyorum. Ya bunu mesela Araplar açmış. Araplar yapmış. Ama Araplara mesela ne dersin? Medeniyetsiz diyorsun değil mi? Yani Suriyelilere vesaire eleştirince. Ben daha çok değil yani 6-7, yani dürüst olmam gerekirse daha 6-7 ay önce yürüyüşteyken hep bu düşüncedeydim bu arada ben. Sırf Araplarla ilgili. Sağ olsun komşum sayesinde oluşan bir şey tetikliyor beni. Yerde bir şey görsem Araplar, ya şu Araplar yok mu falan derdim yani. Yani geliştirdim kendimi biraz ama yine tetikleniyorum bazen. Ya onları geçtim, her şeyi bak, Çinlileri de geçtim. Yani Amerika'ya, Avrupa'ya geçtim, Araplara geçtim, Çinliler mesela. Her şeyi yiyorlar. Nasıl insanlar, insanlıktan çıkmışlar resmen dersin. İşte Hintliler çok kötü kokuyor. Ruslar zaten alkolikler. Gibi gibi gibi. Yani her türlü yargıya varsın. Neyse, bu zihinsel tembellik, zaten şeyi geçtim. Fizikseli geçtim. En tehlikelisi bence bu. Bir de bu da bence tehlikeli ya. Şimdi bunu da es geçmeyeyim. Ruhsal tembellik. En derin ve en saklı tembellik mesela budur. Bu hiçbir şekilde gözükmez zaten. Sen bunu hiçbir şekilde gösteremezsin. Fark edilmesi oldukça çetin, zor. Temelinde sorgulamamak yatar. Kişi fiziksel eylemlere ya da zihinsel kararlarına vicdan muhasebesine tabi tutabilir. Değil mi? Ama aslında gönlü rahat değil. Tembeldir. Neyin mesela tembelliği bu? Ya yani her türlü belki fiziksel de olsun, zihinsel de olsun tembelliği yok. Ama hala rahat değil. Bir içinde bir şey var, huzursuzluk var. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu umursamaz çünkü. Ahlak etik anlayışı çok zayıftır. Bedeni sağlıklı, zihni doygun olabilir mesela. Sıklıkla bu insanlar şeyi es geçerler yani. Sorgulamayı es geçerler. Üşendiği için yani, ve bunun önemli olduğunu tartışmaz bir de kendince. Ruhu giderek zayıflar bu kişilerin. Her türlü tembellik çok tehlikelidir ama şu ruhsal tembellik direkt kıskançlığı buradan doyuyor mesela. Öfke de buradan doyuyor. Kibir de buradan doyuyor. Doğuyor. Ay. Bilmiyorum. Yani bu bence ruhsal olarak olan tembellik. Ben bunu da yaşadım, illaki yaşamışımdır. Bunu hissediyorum bazen. Yaşadığımda ben bunu anlayabiliyorum. Ruhsal olarak zayıfladığımı hissedebiliyorum. Ya sanatta bu oluyor genelde. Sanata bakıyorum böyle, herkesin bir anlam çıkardığı bir şeye ben bakıyorum, anlam çıkaramıyorum yani. Resmen körelmiş diyorum ruhum. Niye böyle bir şey oldu? Acaba neden diyorum kendime ve diyorum ki ben son zamanlarda belki de ruhsal olarak kendimi hiçbir şey katmıyorum. Bu konularda bir şey yapsam mı acaba diye düşünüyorum. Ama tabii ki de suçlamadan, sadece anlıyorsun zaten ya. Bunu ben kendimce anlayabiliyorum yani. Eğer son zamanlarda keşfettiğim güzel bir müzik, dinlediğim farklı müzik türleri, keyif aldığım bir konser, sanatçısını geçtim yani. Eğer din taraftan bir şeyiniz yoksa, ben şimdi sanata yöneldiğimi söylüyorum. Ama dini olarak da olabilir tabii ki de bu. Otomatiğe bağlamış ve sürekli dini şeyler yapmış olabilirsin ama bunu hiç sorgulamıyorsundur mesela. Şimdi bunların üçü önemli bir şeyler. Bunların hepsinin altyapısına bakmak gerekiyor. Kendini ölçüp biçmen gerekiyor. Bunları yapmayayım ya. Kim uğraşacak şimdi? Aç dizini, dedikodunu yap. İzle dizini. Bu elbette bir çöküş getirecek yani. O çöküşe geldiğinde depresyona gireceksin. Depresyona girince hemen terapistini, psikoloğunu ya da en yakın arkadaşlarını bıktıracaksın. Bu, gönüllüsün buna zaten bu arada. Hani bununla uğraşmak yerine, tembellikle uğraşmak yerine direkt tembellik edip şu bu tarz, bu üç türü saydım ya şu an ben. Şimdi bunlara yönelmediğin sürece Her türlü tembelliğe giderek yükselebilirsin. Bunun bir etapları var yani şey. Etap nedir? Seviyeleri var. Yani yemeği evine çağırır mısın? Şey, order. Neydi ya? Sipariş etmek. Ha. Yemeği evine sipariş edersin mesela, değil mi? Yemek hiçbir şekilde yapmazsın. Üşenirsin yani bunu yapmaya. Ne olur, bu da sağlığına zarar verir. Tembellik edip hiç yürümezsin. En kısa mesafeleri bile of kim çıkacak, bir de çık ayakkabını giy dışarıya çık hava soğuk sıcak derken hareketsiz olursun, spor yapmazsın, kilo alıp vücudu gerçekten sağlıksız hale getirirsin. Tembellik edip kitap okumazsın, kim uğraşacak dersin, yeni bir şeyler öğrenmezsin. Nöronların, bak beyindeki nöronların küflenmiş resmen. Onun yerine televizyon izlersin. Zihnini sürekli köreltirsin. Tembellik edip kariyerinize zarar verirsiniz. İşinize, öğrenciliğinize, işte akademik herhangi iş yapıyorsanız olsun. Ders çalışmazsın, eğitim hayatına zarar verirsin. Yani kötü giden her şeyin altında maalesef ki tembellik yatıyor. Podcast'imizin çizgisinden çıkmayalım. Şimdi bir de felsefik bir bakış açısıyla bakalım buraya. Yani filozoflar ne düşünmüşler acaba tembellikle ilgili? Felsefi bağlamda tembellik genellikle insanın eylemsizliğiyle ilgili olduğu düşünülüyor birebir. Ya da iş yapmaktan kaçınmak ve sorumluluklarını yerine getirmeyen insan olarak düşünülüyor. Şimdi Platon bu gibi konularda antik filozofları mesela ele alalım. Platon diyor ki tembellik ahlaki bir eksikliktir. İnsanın en yüksek potansiyeline ulaşması için çalışma ve... Yine mi ya? Ben neden sınanıyorum şu an acaba? İnsanın en yüksek potansiyelini ortaya koyması gerekiyor, ulaşması için çalışma ve çaba sarf etmesi gerekiyor diyor Platon. Aristoteles hiç bunu yadırgamıyor. Diyor ki tembellik erdemli bir yaşam için önemli bir engeldir. Çünkü erdemli bir yaşam akıl, irade ve eylem birliğine dayanırken tembel insan bu birliği sağlayamaz. Tembellikle ilgili felsefede en etkileyici örneklerden birisi yine Aristoteles'in altın oran düşüncesidir. Bu altın oran zaten biliyorsunuzdur golden mean anlamına gelen denge anlamına geliyor. Çok önemli. Her şey de önümüze çıkıyor. Aristoteles'e göre, Aristo diyeyim ya, Aristo'ya göre ördem. Beyoğlu Belediyesi fikrimi dağıtıyor. Geçiyor da şimdi her an müzik... Neyse sessiz geçti. Allah Allah hayret. Aristo'ya göre golden mean'den bahsediyorum değil mi? Altın oran. Aşırılık arasında mesela bir örnek veriyor bize. Yani çok tembel olan insan tabii ki de çok kötü bir şey. Ama bir de bunun tam aksi var. Tembellik aşırı çalışmanın zıddıdır değil mi? Çok çalışkan bir insan, aşırı çalışkan, aşırı hırslı bir insan tamamen mesela böyle bir şey de iyi bir şey değil. Bunun dengesi olması gerekiyor. Bir noktada bir orta yerde buluşmaları gerekiyor. O nedenle evet tembellik kötüdür diyoruz ama bunun aşırısı olup çok çalışayım deyip yani o fiziksel olan tembelliğini alt ediyor ama orada ruhsal veya işte zihinsel olan tembelliğin üzerine hiç yönelmiyor. Zannediyor ki ben tembel değilim, yani çok çalışkan insanım. Modern felsefede de yine tembellik kavramı Nietzsche gibi düşünülen mesela tarafından ele alınıyor ve Nietzsche de yine fiziksel bir eylemsizlik değil, aynı zamanda tembellik onun için düşünsel bir durum olabilir. Yani fiziksel değil, zihinsel olan tembelliği öne sürüyor da. Ruhsal tembelliği de yine çok önemsiyor Nietzsche ve sorgulamayı reddeden insandır diyor tembel olan insan. Hazır cevapları kabul etmek, hiçbir şekilde değişime uğramamak veya ezberci bir şekilde yaşamak anlamına gelir. Otomatik bir şekilde yaşamak anlamına gelir. Bireyin özgür düşünme ve yaratıcılık potansiyelini engeller diyor tembellik. Ruhsal tembelliği kastediyor burada. Yani Nietzsche fizikselden ziyade aslında zihinsel ve ruhsal olan tembelliği öne sürüyor. Şimdi bu tarz tembelliği konuşabiliriz sabaha kadar. Tembellikten iyi kötü bahsedebiliriz. Yine kötü bahsettim sanki bugün. Ama araştırmalarda aslında bunun için birçok şey de sunuluyor. Yani şunu yaparsın tembel olmasın, bunu yaparsın tembel olmasın. Ben bunu söyleyeceğim ama çok genel kaçıyor bana bu. O nedenle bana göre en mantıklısı gerçekten şimdi bunları söylemem dışında iyi niyeti olabildiğince besleyebilmek hayatında ve de o dediğim 3 tür tembelliğe dikkat edebilmek. Bunun dışında araştırmalardan hedef belirleme mesela diyorum. Öncelikle hedef belirleyeceksin tembel olduğunu düşünüyorsan. Adım adım ilerleme, yavaş yavaş ilerleme. Kocaman bir şunu yapmak istiyorum, arzum budur deyip ve ona ilerlemekte zorlanabilirsin. Küçük hedefler belirlemek. takım çalışması ve hesap verilebilirlik. Bu konuya ben katılıyorum, hesap verilebilirlik konusuna. Çünkü gerçekten ben izlendiğimi fark ettiğimde tembelliğimi daha kolaylıkla atabiliyorum üzerimden. Benim etrafımda olan arkadaşlar bilir, yalan söylemeyeyim ama 7-8 senedir ben sürekli Zoom üzerinden birilerini bulup, böyle başlıklar vardır bilmiyorum biliyor musunuz yoksa yok, ve Zoom üzerine çalışırdım. Bu sene yapmadım bunu ben. Çünkü hesap verebiliyorum yani o kişiyle saat örneğin şu saatte 4 saat çalışacağım diyorum ve onunla beraber çalışıyorum. O kendisini sessize alıyor, ben kendimi sessize alıyordum ve bu şekilde çalışıyorduk. Bu bana çok iyi gelen bir şey oldu mesela o tembellikle baş edebilmem için. Dolayısıyla takım çalışması ve hesap verilebilirlik bu başlık tam benlik bir başlık. Bunu biraz daha açarım belki ileriki zamanlarda nasıl çalışıyordum diye. Ve dinlenmek ve mola vermek. Evet tabii ki de burada es vermek de çok önemli. Şimdi sürekli eylemli halde olmak da bir süreden sonra yorabilir insanı. Olumlu alışkanlıklar oluşturmak. Kendinize olumlu alışkanlıklar, rutinler oluşturmak. İşte sabah rutinin, akşam rutinin bunlar yoksa zaten hiç bu konulara girmeyelim bence. Direkt konuyu kapatalım. Çünkü sabah rutinleri ve akşam rutinleri yani günlük küçük küçük olan alışkanlıklar tembelliği atmanın en büyük yardımcılarından biridir diyelim. Mental ve fiziksel sağlık. Şimdi en temel şeyler nedir? Uyumak, beslenmek ve hareket etmek, spor yapmak. Bunlar da tabii ki de önemli. Bu fizikseli etkileyen ve mentali de etkileyen bir sağlıktır aynı zamanda. Ve iç motivasyonu. Bunu bir dahaki podcast'te daha geniş açacağım. Bu iç motivasyon neden önemli? Dış motivasyon değil de içten gelen bir motivasyon olması önemli. Bu şekilde küçük küçük başlıklar bundan hepsini ayrı ayrı açamayacağım. Açmak çok isterim ama kesinlikle çok uzar bu podcast. O nedenle bunu burada bırakıyorum bu konuyu. Sadece son olarak bir de gölge kavramından bakalım. Şimdi Jung nasıl ele almış bunu? Yani gölgesi nedir bakalım. Gölge, bireyin farkında olmadığı veya genellikle reddettiği karanlık yönlerini ifade eder, değil mi? Yani gölge deyince bunu anlıyoruz artık. Şimdi gölge, tembelliğin gölgesi bilinç dışı tembellik olarak gelebilir. Bireyin bilinçli düzeyde kabul etmediği, şimdi buna ben iyi yanını anlatırken farklı bir podcast'te anlatacağım. Bilinçli olan tembellik vardır arkadaşlar. Bilinçli olarak ben tembelliği seçiyorum hayatım bu dönemde diyebilirsin. Bu değil. Konu burada bilinç dışı tembellik. Farkında bile değilsin bu tembelliğinin. Gölge tarafını tabii ki de temsil ediyor bu. Örneğin, bu arada gölge kelimesi, bir bakayım kaç dakika oldu bu, konuşabilir miyim? Oo, yok yok konuşmayayım. Tamam, bunu geçiyorum. O zaman bir de şunu söyleyeyim, gölge ile yüzleşme, yani tembellikte gölge ile yüzleşme neden önemli? Çünkü gölge ile yüzleştiğinde kişinin karanlık veya olumsuz yönlerini kabul etme ve bu yönlerle başa çıkma sürecini ifade eder, değil mi? Tembellikle ilişki olarak bir kişi gölgesinden tembel eğilimlerini fark edip kabul ettiğinde bu davranışlar değiştirme ve daha üretken bir yaşam tarzı benimseme konusunda daha fazla kontrol sahibi olur. Şimdi eğer zaten bu eğilimde değilsen sen tembellik ilişki olarak bu gölgeni bile yüzleşmek istemezsin. Genel olarak zaten tembel olan bir insanın gölgeyle yüzleşmeyi geçtim yani gölge kavramı bile araştırmaz. Gölgeyle yüzleşme süreci çünkü o kadar çok efor isteyen bir şey ki. O nedenle bu tarz kişiler tembel eğilimlerini fark edip kabul ettiğinde zaten anlıyor, gölgesini anlıyor ve buna en baştan karşı çıkıyor. Çünkü kişi karanlık ve olumsuz yönlerini kabul etmek istemiyor. Bunların üzerine çalışmak istemiyor. O nedenle gölgesiyle yüzleşmek bu kişiler için çok zor oluyor. En son olarak buradaki kitapların bir tanesinden bir alıntı yapalım. Bence yine Yaşam İçin Felsefe kitabından alıntı yapayım. Evet. Bir bölüm var burada. Başlık. Bilinç durumları bulaşıcıdır. Ama bu çok güzel ya. Of, kaç sayfa bir de bak. Ben bunu neresini okuyayım? Neresini anlatayım şimdi? Her cümlesi çok önemli. Gerçekten çok önemli. Tamam bir tane cümle seçeyim. Gözümü kapatayım. Hadi şu paragraf olsun. Tamam. Şimdi alışıldığı üzere bu saptama yani bilinç durumlarının bulaşıcı olması bizi vücuda ait olan konular hakkında hiç şaşırtmaz. Kendi tecrübelerimiz ve başkalarından edindiklerimiz bize bazı hastalıkların bulaşıcı olduğunu öğretir. Ve bu hastalıklara sahip olanlara yaklaşmamak konusunda azami bir dikkat sarf ederiz. Şimdi burası önemli. Doğrudan bulaşmayan hastalıklar da vardır. Fakat bunlara yakalanmış hastalar da bizde belli bir şüphe uyandırır. Ve sebebini bilmezken onlarla bağlantıdan kaçınırız. Bu hastalara yaklaştığımızda bilinçaltımız ya da bilmediğimiz rahatsızlıklar sonucu enerjimiz tükenir. Yani emilir diyor enerjiniz. Yapmayın bu insanlarla hiçbir şekilde bir araya gelmeyin. Yorulduğunuzu fark edersiniz. Bu yüzden çok yakından ziyaret etmek zorunda kalsalar bile hastanede uzun süre kalmaya dayanamayanlar çoktur. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok güzel değil mi? Evet, umarım gerçekten hayatımızda iyiyi, güzeli, adaleti, hastalıklara karşı olan bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Bu tarz tembellik olarak nitelendiremeyiz. Yani ben kötü olarak bu podcast'te biraz daha kötü yanlarından bahsettim. Bu konulara bağışık olabiliriz ve bu tarz olumsuz durumlara değilim, bu tarz çevreye değilim ya da bizi buna sürükleyen şeylerden uzaklaştırabiliriz. Herkese sevgiler, sağlıkla kalın.